Ayrım 17. Ağrının derinliği. Ece Temel Kur'an. Sayfa 282. Anneler halklarını çocuklarından çok mu sever? Bu insanlar giderek bizim hiç görmediğimiz ninelerimize ve dedelerimize dönüştü. Beyazlayan saçlarıyla Ruth Thomasian eski resimlerdeki genç çiftleri gösteriyor. Orta yaşını geçmekte olan bu alımlı ve sevimli kadın, resimlerdeki vücutları ve yaşları kendisinden çok küçük olan o eski zaman insanlarına, ihtiyarlara edildiği gibi hürmet ediyor. Dünyanın bir noktasında inandığı bir hikayenin peşinden sessizce ve sabırla giderek yaşayan o sakin kadınlardan biri Ruth. Yıllardır bu eski zaman fotoğrafları ve o fotoğraflardaki yüzlerin hikayeleri üzerine çalıştığı için yaşının ötesinde bir eskilik var üzerinde. Hikayesini küçük sesle anlatıyor. Babasından aldığı Ermenili'ni, Amerikalı annesini ve hayatın onu Project Save adlı bu küçük anı deposuna nasıl getirdiğini. Tiyatro kostümleri tasarlıyordum. Bir gün Ermenilerle ilgili bir oyunun kostümlerini yapmak için fotoğraflar toplamaya başladım. O güne kadar Amerikalıydım ama evimizin tavan arasındaki fotoğrafları bulunca kendi geçmişimle birlikte Ermenilerin de geçmişine doğru yola çıkmaya başladım. Sonra da tanıdık ailelerden fotoğraflar gelmeye başlayınca bir şey fark ettim. İnsanlar fotoğraflarını bana verirken hikayelerini anlatıyorlardı. Hikayeleri babamın atalarının hikayelerini dinlerken ne kadar huzurlu olduğumu fark ettim. Şöyle düşündüm. Nasıl olsa tiyatro kostümü tasarlamakta da bu hikayelerin peşinden gitmekte de para yok. Bari beni mutlu edeni yapayım. Böylece fotoğraflar ve fotoğraf sahiplerinin hikayeleri burada birikmeye başladı. Bu büyük bir Ermeni albümü aslında. Boston'daki Ermeni mahallesi Watertown'da Ermeni Müzesi'nin üst katında sessiz bir oda Project Save. Loş, geniş odaya girer girmez duvarlarda büyük, oval çerçeveli eski fotoğraflardaki o poz verirken gülümsemeyen eski insan yüzleri. Yeni evli bir çift, piyanosun başında beyaz elbiseli bir genç kız, orta yaşlı bir başka çift, ipekle işlenmiş büyük çerçevenin içinde bir başka evli çift. Şimdi artık olmayan bu insanları hiç görmedikleri nineleri ve dedeleri yerine koyduklarını söylüyordu Ruth. Resimlerdeki genç kızlar ve erkekler onların ihtiyarları. Bernardo Bertolucci'nin bir filmindeki o sözler geliyor aklıma. Anne babalarımızı arkadaşlarımızınkilerle karşılaştırırız ama dedelerimiz ve büyük annelerimiz benzersiz ve biriciktir. Onları biricik yapan elbette koşulsuz, şımartan sevgileri. Kim bilir bir dede ve büyük anne var olmayınca nasıl daha benzersizleşiyordur. Birbirimize değil, fotoğraflara bakarak konuşuyoruz Ruth'la. 1920'lerin Amerika'sında Ermeni mahallelerinde Ermeni yüzleri arasında dolaşırken iyi Amerikalı yurttaşlar fotoğraflarını gösteriyor Ruth. O dönemde önemli olan iyi Amerikalılar olmaktı. Bu yüzden Ermeni erkeklerinin çoğu Amerikalı kadınlarla evlendi. Bazıları da gelenekten kopmamak için hala gidip Lübnan'da, Ermenistan'da Ermeni gelin arıyordu. Şu anda da böyle. Yeniden başladı o akım. Genç erkekler Ermeni kadınlarla evlenmek istiyorlar. Her fotoğraf kendisiyle birlikte ait olduğu zamanın, evlerin ve insanların kokularını taşıdığı için olmalı, anıların biriktiği odanın içi birçok kokuyla dolu. Birkaç fotoğrafı kokladığımı görünce gülümsüyor Ruth. Anlıyor geçmişin kokusunu almaya çalıştığımı. Amerika'nın mutlu yurttaşlar fotoğraflarının arasından Anadolu'da çekilmiş öteki fotoğraflar çıkmaya başlıyor. Sıraya dizilmiş götürülen adamlar dönüp bir an için kameraya bakmışlar. Erkekleri götürülmüş kadınlar belki de ömürlerinde ilk ve son kez çekilen fotoğraflarında saçlarını istedikleri gibi tarayamamışlar. Fotoğraflardan bazılarındaki şehirleri tanıyorum. Sivas, Malatya, Elazığ. Hatta fotoğraflardaki şehirlerin bazı noktalarının bugünkü halini biliyorum. Böylece kafamda şehirleri ve fotoğrafları döndüre döndüre götürülen Ermenilerin hangi yollardan geçmiş olabileceğini canlandırabiliyorum kafamda. Yüzlere ve mekanlara baktıkça daha çok canlanıyor neyin nasıl olmuş olabileceği. O kadar canlanıyor ki sanki sesleri duyuyorum fotoğraflardaki. Bütün bu hayat, bütün bu hikayeler, bu hikayelerin içinden geçen insanlar bir gün yaşadıklarının tazminat adlı bir sözcüğe dönüşeceğini bilebilirler miydi acaba? Dostların ihaneti, evlerini ve sevdiklerini yitirmek, tarihin bir noktasında yaşananların kurbanı olmak. Şimdi onların konuştuğu dili bile konuşamayan, yüzleri fotoğraftakilerden çok yabancılara benzeyen torunlarının söyleyeceklerini hayal edebilirler miydi? Ya da bu fotoğraf çekildikten sonra geri dönmeyecekleri yollara dökülenler, yolda düşenler birilerinin o son fotoğrafı saklayacağını düşünmüşler midir? Objektife bakanlar geleceğe, gelecekte o fotoğrafa bakanın gözlerinin içine bakıyorlar sanki. Ta dibine. Aniden cümlenin ortasından başlıyorum konuşmaya. Bu sorun çözülmez. Bazen düşünüyorum da büyük bir endüstri kurulmuş. Sadece politik ve finansal bir endüstri değil. Her iki taraf için de psikolojik bir endüstri. Acı endüstrisi. Bir Türk ile bir Ermeni yan yana gelince ayrıntıları fazla açıklamaya gerek olmuyor. Ve Ruth ne demek istediğimi hemen anlıyor. Acı endüstrisi mi? İlginç. İlk kez duyuyorum bunu, diyor. Duruyor, fotoğraflara bakıp kırık gülümsüyor. Doğru, acı endüstrisi. Fotoğrafları tek tek parmakların ucuyla tutup, yeni fotoğrafları yer açmak için masanın ötesine koyuyor. Fotoğrafları yaraları tutar gibi tutuyor. Sarsmamak için hep yavaşça. O da cümlenin ortasından başlıyor konuşmaya. Oysa Ermenilerin çok zengin bir hayatı var. Biz eksiltiyoruz kendimizi sadece soykırımla tarif edince. Ama bizim de bir ülkeye ihtiyacımız var. O Ermenistan artık olmadığına göre herkes hatıralarından bir ülke yaratıyor. Beyaz dantelli elbiseleriyle genç kızlar, siyah saçları büyük topuzlarla toplanmış, kolye saatler ve tozlu iskarpinler. Kahramanca durmaya çalışmış genç tıknaz erkekler. Yapılmakta olan bir evin önünde yorgun ama dik duran kadınlı erkekli bir grup. Atlı arabalar, Amerika'dalar. Zaten bu işe de o yüzden başladım. Ermenilerle ilgili her şey soykırımla ilgili değil. Bu fotoğraflar Ermenilerin nasıl yaşadığını anlamak ve anlatmak için toplanıyor. Ruth başka fotoğraflar çıkarmak için yeni bir çekmece açarken meşhur Ermeni pikniklerinden söz ediyor. 1920'li yılların panoramik ve oldukça kalabalık piknik fotoğraflarını gösteriyor. Bu insanlar buraya 1915'ten önce geldiler. Fotoğraflara bakılırsa Boston bölgesinde en çok pikniklerle sosyalleşiyorlardı. Bak, en güzel giysilerini giymişler. Mutlu insan yüzlerine bakıyoruz uzun uzun. Thomasian genç kızları gösteriyor. Bu piknikler onların damat adaylarıyla tanıştıkları yerlerdi. Bu yüzden pikniklerde hep süslü püslü genç kızlar göreceksiniz. Diaspora sözcüğünün içindeki kesif keder dağılıyor fotoğraflara baktıkça. 1915'ten önce buraya gelen Ermenilerin kendilerini tarif edişinin ne kadar farklı olabileceği üzerine düşünüyorum. Ermeni tarihini okuyunca anlıyorsunuz ki Ermeni kimliğinin içinde hep en başından beri sürgün ve göç teması var. Ermeni olmak 1915'in öncesinde de eski ülke mitiyle ilgili. Ermeniler 1915'ten önce de kıyımlara uğramışlar tarihin dönüm noktalarında. Ama fotoğraflardaki yüzlere, o yüzlerdeki hırs ve umut dolu ifadelere bakınca anlaşılıyor ki bu fotoğraflardaki insanlar 1915'ten sonra yapıldığı gibi kimliklerini bir vahşetin kurbanı olmak üzerinden değil, Amerikan rüyası ile tarif ediyorlardı. Ermeniliğin ve Ermeni diasporası olmanın 1915'ten sonra değişen içeriği ve tarihi bu insanları sonradan dönüştürmüş olmalı. Bir arada durmak ve kim olduklarını hatırlamak için elbette bir kıyım hikayesi bir piknikten daha güçlüdür. Bir halk ve bireyler olarak yeni ülkede dağılıp gitmemek için piknikler yetmez. İnsanlara daha güçlü bir hikaye gerekir. Hele ki yeni ülkedeki insanlar sizin Kızılderililerle farkınızı bile bilmiyorsa kendinizi daha keskin ve keskin bir biçimde tarif etmeniz gerekir. Hem onlara hem kendi çocuklarınıza. Masanın üzerindeki, çekmecelerdeki ve duvarlardaki fotoğraflarda ilerledikçe Ruth bir fotoğrafı işaret ediyor. Ama herkes batıya gitmedi. Fotoğrafı seçmeye çalışıyorum. Doğru mu görüyorum diye bir daha bakıyorum. Şaşırdın değil mi? Kimonolu Ermeniler, Japonya'ya, Hindistan'a gidenler de oldu. Nar taneleri gibi dağıldılar yani diyorum. Evet diyor, nar taneleri gibi. Arjantin'de bir saz ekibini gösteriyor. Basbayağı eski, İstanbul'da çekilmiş gibi görünen fotoğrafın altında Buenos Aires yazıyor. O yazıyı okuyunca o ana kadar hiç hatırlamadığım bir ayrıntı geliyor aklıma. Gülüyorum. Çok komik, şimdi hatırladım. Ben tangoyu bir Ermeni dans hocasından öğrendim. Buenos Aires'teki Ermeni tango merkezinde. Yine aynı şeyi fark ediyorum. Buenos Aires'te bir gece bana ilk tango dersimi veren beyaz saçlı, beyaz pantolon ve gömlekli, beyaz ayakkabılı o bembeyaz adamın Ermeni olduğunu bilmeme rağmen hiç sormamıştım oraya nasıl geldiğini. Oysa söylediği söz hiç aklımdan gitmemişti. Signorita, siz dansı yönetmeye çalışıyorsunuz. Bu dansı erkekler yönetir. Tango yapmak için teslim olmayı öğrenmelisiniz. Bu hikayeyi anlatıyorum Ruta, gülüyoruz. Teslim olmayı bilmeyen kadınlar üzerine birkaç espri yapıyoruz. Ruth'la insanların geçmiş yüzlerin arasında dolaşırken, ne o bir Ermeni ne ben bir Türk'üm. O benim geldiğim ülkedeki insan hikayelerinin peşinden giden biri, ben onun yaşadığı ülkede insan hikayelerinin peşine düşmüşüm. Ne olup bittiğini adlandıramadan, kabul ederek ve şefkatle anlatıyoruz hikayelerimizi. Oysa bugünün akşamında hiçbir şey bu kadar narin olmayacak. Bugün 24 Nisan ve Boston'da elbette bir anma töreni yapılacak. Ruth bu yüzden masasına geçip benim için anma töreninin yapılacağı yerin adresini yazıyor. Ben de eski zaman Ermenilerine bakmaya devam ediyorum duvarlarda. Ninelerine ve dedelerine. Amerika boyunca sık sık yapacağım gibi Hrant'la konuşuyorum içimden. Onunla birlikte, onun yokluğuyla birlikte artık başka bir anlamı var her şeyin. Ermenistan'da, Fransa'da, sonra Amerika'da insanların ne çok bundan bahsettiğini düşünüyorum. Dedelerinin ve ninelerinin olmayışından. Hrant'ın kendi hikayesini anlattığı gece aynı şeyden söz ettiğini hatırlıyorum meselenin kalbini anlatırken. Dedeler ve nineler. Ermenilerle Türkler kendilerini ve hayatı ne kadar farklı tarif ediyorlar. Türkler hep ileri, Ermeniler geriye doğru bakıyor kendi toplumlarını adlandırmak için. Türkiye'deki siyasal İslam yükselişine karşı tepki veren genç insanların söylediği o eski marşın sözleri geliyor aklıma. Çıktık açık alınla, 10 yılda her savaştan, 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Cumhuriyet'in 10. yıl marşı hala söyleniyor bugün Türkiye'de. Hatta yapılan remix'in yıllarca yazları diskolarda geniş kitlelerce söylendiğini hatırlıyorum. Şimdi sözleri başka türlü tınlıyor aklımda. Açık alınla, 15 milyon genç, her yaştan genç. Hep genciz biz. Hep daha genç olmak istiyoruz. Ruta bakıyorum, adresi yazarken. Ondan daha genç Ermeni kadınlar, genç kızlar, kız çocuklarını düşünüyorum. Çok küçük yaşta ihtiyarlarla, ihtiyar bir zamanla ilgili bir hikaye dinleyerek başlıyorlar yaşamaya. Biz ise Türkiye'de hep daha genç, daha hızlı, daha dinamik olmak üzere yetiştiriliyoruz. Geçmiş ezberlenmesi gereken birkaç cümle ve tarih, söylenmesi gereken birkaç marş. Anneannelerimizin anlattığı hikayelerin en eskisi bile Cumhuriyet'in kuruluşuyla başlıyor. Ne kadar zor anlaması bu iki halkın birbirini, oysa ne kadar kolay iki kadının insanlığın hikayelerini paylaşması. Akşam orada görüşürüz diyor Ruth adresi ve programı verirken. Broşüre göre program dini törenle başlıyor. Apotorosya'nın Sesler adlı video gösterimi ve bir panelle devam ediyor. Panel katılımcılarının tarihle ilgili daha da çok araştırma yapılması gerektiği üzerine sözleri var broşürde. Daha da çok, çok daha çok. Katılımcı olarak adı yazılan 26 örgüte bakıyorum. İçlerinden birinin adı şu: Armenians of Antep, yani Antep. Çoğu kez aynı şey oluyor. Türkçe ya da Ermenice tanıdık bir ismi Fransızca'da İngilizce yazılışıyla görünce tanıyamıyorum. Özellikle insanların isimleri çok şaşırtıcı olabiliyor. Türkçe ismi İngilizce okumak tuhaf geliyor her seferinde. Onlar da bunu Amerika'ya, Paris'e ilk geldiklerinde garipsemiş olmalılar. Kendi isimlerini başka dillerin fonetiğine tercüme ederken, isimlerinin Türkçe seslerini de bırakmış olmalılar Anadolu'da. Ben nasıl yazmalıyım o zaman o isimleri? İngilizce yazılışlarıyla mı yoksa zaten Türkçe olan bu isimleri Türkçe mi yazmak gerek? Bunu her seferinde soruyorum konuştuğum insanlara. Çoğu nasıl istersen öyle yaz diyor ama bazıları isimlerinin yabancı bir dile tercüme edilmiş halinin yazılmasını istiyor. Bazıları Türkçe isminin Türkçe harflerle, yani aslında olduğu gibi yazılmasına bile katlanamıyor. Ruth'un soyadına bakıyorum, onun isminin hikayesi ise muhtemelen tam tersi bir süreç yaşamış. Thomas ismi Ermenilikle birlikte yan eki almış. Ermeni diasporasında isimlere bakarak insan yazılı tarihin altında akıp giden bir dip tarihi de görebiliyor. Biz Project Save'den çıkarken ihtiyar bir adam giriyor içeri, projenin çalışanlarından. Yurttaşla aramızda Türkçe konuştuğumuzu duyunca yüzü aydınlanıyor. Hoş geldiniz diyor Türkçe. Daha sormadan heyecanla, sevinçle söylüyor. İskenderunluyum ben. Elimizi sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Bırakmak istemiyor. Kendi sevincinden utanıp sonra bırakıyor elimizi. Gidiyoruz. İhtiyar adamın memleketlisini görünce sevinçle gençleşen yüzü aklıma çakılıyor. Biz kapıdan çıkarken yüzü yeniden ihtiyarlıyor. Ne bu adamın yüzündeki sevinç? Ne Ermenistan yazı dizisinden sonra ihtiyar adamdan gelen mektuptaki hüzün, kısaltıp tazminata indirgenen hikayelerde anlatılmıyor. Türkiye'de bize çekilen nutuklarda da kimse bu yüzlerden bahsetmiyor. Barış'ı satın alabilirsiniz demişti Los Angeles'taki masada konuştuklarım. Bu adamın yüzünü Ermenistan yazı dizisinden sonra e-mail gönderen Türk dedenin derin hüznünü o satın alınmış Barış'ın neresine koyacağız peki? Bu insanlar için kim lobi yapacak? Hrant'ın Ermeni ve Türkler arasında kurmaya çalıştığı üçüncü dille birlikte gitmesinin ne büyük kayıp olduğunu düşünüyorum. İskenderunlu Ermeni kadar memleketini seven, o mektubu yazan ihtiyar kadar kıyımın acısını içinde hisseden bir dili de götürdü çünkü beraberinde. İki tarafta da bu narin ve özenli dili tutturabilecek üçüncü bir tarafı oluşturacak kadar insan çıkar mı acaba? Çocuklara hakikati ne Türkçe ne Ermenice bu üçüncü dilde anlatacak anneler olur mu? Bu üçüncü dilde büyüyen çocuklar. Ama insanlık bir kavgaya katılması için çocuklar doğurup durmaktan hiç bıkmaz. En çok merak ettiğim sorulardan biridir bu yeryüzünde. Anneler, çocuklarım halklarından, dinlerinden, devletlerinden daha mı az severler? Aidiyet için kurban edilen çocukların anneleri, o çocuklar henüz doğurmamış kadınlar bir gün bu kavgalara çocuklarını vermeyi reddedebilirler mi? Akşamki tören bu sorularımı bilirmiş gibi başlıyor. Şaşırıyorum. 17. ayrımın sonu sayfa 295.